Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. 41. ayrım. Aslında mükemmel bir yere koymuşlar, dedi müdür. Manyetometrelerden geçerken patlayabilirlerdi. Ama biz bildiğiniz gibi metalleri makinelerden geçirmiyoruz. Ama Padilla bombanın bir parçasıydı, dedi Chapman. Escalante masum olabilir. Ama ben o adamın sadece köpekler bombayı fark edecek mi diye parka gelip ateş açılınca ağaç çukuruna atladığını sanmıyorum. Bence öleceğini önceden biliyordu. Adamla ilgili daha derin araştırmalar yaptık, dedi Ashburn. Carmen'in anne ve babasının ölmesine ve kızın bacaklarının bu duruma gelmesine neden olan kaza var ya, aslında otobüs sabote edilmiş. Carmen'in babasının Meksikalı uyuşturucu tüccarlarından biri ile çalışmış olabileceğinden şüpheleniyoruz. İşten sıyrılmak istemiş olabilirler. Bu işlerde sevilmeyen bir durumdur. O yüzden otobüsün frenleri ile oynamış olabilirler. Tek bir kişiden kurtulmak için 100 kişiyi öldürmeye yeltenmişler. Pensilvanya'daki Latinleri de açıklıyor bu durum, dedi FBI müdürü. Bizim Ruslar olduğuna inanmamızı istemişlerdi. Ama muhtemelen Meksikalı tüccarlar var bu işin içinde. Ya da daha büyük bir ihtimalle tekrar tepeye çıkmak isteyen Carlos Montoya. Böylece Carlos tek bir vuruşla hem Amerika hem de Meksika başkanını indirmiş olacaktı, dedi Ashburn. Ve sizi de efendim. Müdür başıyla onayladı. Mantıklı. Montoya'nın işi bıraktığını, hatta öldüğünü düşünüyorduk. Ama belki de tekrar tepeye çıkmak için bizi kandırıyordu. Rusları suçlamamızı istiyordu. Ortaya kaçınılmaz bir güç boşluğu çıkacaktı ve Meksikalı uyuşturucu tüccarları tekrar başa geçecekti. Yani Türke Kul konusunun tamamı yalan mıydı? Diye sordu Ashburn. Adam hain değil miydi? Chapman cevap verdi bu soruya. Muhtemelen değildi. Büyük ihtimalle kurban edildi adam. Peki ya ağaç çiftliği ve George Sykes? Dedi FBI müdürü. Hepsi masumdu ve hepsi kurban edildiler, dedi Chapman. Ruslar konusunu güçlendirmek için. İşin içindeydi. Hesabı kapandı ve öldürüldü. Peki bu nanobot teknolojisi? Uyuşturucu tacirlerinin bunu yapacak gücü var mı? Dedi Gerşik. Uyuşturucu Denetleme Kurumu'na sordum. Uyuşturucu işinin son durumuyla ilgili bilgi aldım. Meksikalılar Ruslar tarafından ekarte edilseler de hala milyarlarca dolar para akışları var. Ve bu işin içindeki en iyi bilim adamlarından bazıları uyuşturucu laboratuvarlarında çalışıyorlar. Ayrıca istedikleri uzmanları kiralayabiliyor ya da bu işe girmesi için zorluyorlarmış. Sadece bombayla ilgili bir şey değil bu. Kurumda çalışan arkadaşımın dediği gibi, eğer bombaların kokusunu değiştirebiliyorlarsa, uyuşturucuların kokusunu da değiştirebilirler. Bütün savunmalarımızı yıkabilirler. Bambaşka bir paradigma bu. Bir oyun değiştirici. Sınır devriyeleri, uyuşturucu denetleme kurumu ve geri kalanların hepsi savunmasız kalır. Peki biz neden daha önce öğrenemedik bunu? Diye sordu Riley Beaver. İlk kez konuşuyordu. Yani Escalante'nin babasının bu işte olduğunu. Padilla ilgilendiğimiz bir insan değildi. En azından uzun süre ilgilenmemiştik. Hepimiz onun kurban olduğunu düşünmüştük. Fail değil. O yüzden derin bir araştırma yapmaya gerek duymamıştık. Meksika'dan en son gelen raporlar bile şüpheli. Kesin bir kanıt yok. İşin arkasında Montoya olduğunu resmi olarak kanıtlayamayız. Henüz olmaz. Peki onlar Carmen'in ailesini öldürdülerse? Bu Padilla nasıl işin içine girdi? O da mı uyuşturucu tacirleriyle çalışıyordu? Dedi Chapman. Bildiğimiz azıcık şeye bakarsak sanmam. Padilla ile ilgili derin bir araştırma yapmamızın nedenlerinden biri de bu. İlk araştırmalarımızda hiçbir şey çıkmadı, dedi Ashburn. Carmen'i onlardan uzaklaştırmak için buraya gelmiş olabilir. Belki de tacirler onları burada da bulmuşlardır, dedi müdür. Belki de onlarla çalışması için Padilla'ya şantaj yapmış olabilirler. Eğer yapmazsa Carmen'i öldüreceklerini söylemişlerdir belki de. O gece bir bomba taşıdığını bile bilmiyor olabilir. Belki de sadece ateş açıldığında koşup o çukura atlaması söylenmiştir. İçimdeki en akıllı kısım Padilla'nın ve Tom Gross'un ölümlerini kendi avantajları için kullandıklarını söylüyor. Kurbanlar için bir anma töreni yapılacağını biliyorlardı. Doğru, dedi Chapman. Saldırmak istedikleri olayı kendileri yarattılar. Stone'a baktı. Stone bunu da anlamıştı zaten. Riley Weaver ellerini masaya vurdu. Tamam, bu çok ilginç. Ama bombanın nasıl patlatıldığını hala bilmiyoruz. Ya da bu ülkedeki kaynaklarının kim olduğunu. Tamam, belki Ruslar yoktu işin içinde. Belki Meksikalılar ve Montoya vardı. Ama yine de burada bir bağlantıları olması gerekiyor. Bizim tarafımızda bir hain olmadan bu kadar ileri gidemezlerdi. Eğer bu kişi Türkiye kul değilse, kim? Stone sonunda hareketlendi. Weaver'a baktı. Bu noktada hain çok belli. Sizce de öyle değil mi, müdür bey? Weaver'a o kadar dik bakıyordu ki adam sonunda kızardı. Beni suçlamaya kalkmasan... Stone lafını kesti. Cevap ortadayken başka bir şey duymak istemem. Ne demeye çalışıyorsun? Dedi FBI müdürü sessizce. Geriye kalan tek kişiden bahsediyorum. Odadaki herkes merakla ona baktı. Tamam millet, adam Marissa Friedman'dan bahsediyor, dedi Chapman. Odaya sessizlik çöktü. Herkes önce Chapman'a, sonra Stone'a baktı. FBI müdürü ve ajan Ashburn şokta gibiydiler. Riley Weaver gözde görülür bir şekilde beyazlamıştı. Stone ona bakınca hemen kafasını çevirdi. ''Saçmalık bu!'' diye bağırdı. ''Nişancının ateş ettiği hükümet binası var ya, Stone ve ben bunu keşfettiğimizde neredeyse öldürülecektik. Rusları işaret eden bir sürü tuzak kurmuşlardı ve onları bulmamızı istiyorlardı. Ama hükümet binası bunlardan biri değildi. Bu işle bağlantı kurmamızı istemedikleri bir şeydi. Neden? Çünkü bu bina ile ilgisi olan birileri olmalıydı. Bu binaya girebilen birileri, içlerinden biri. Stone Weaver'ı işaret etti. Bizim tarafımızda biri, Friedman gibi. Weaver tam bir şey söyleyecekti ki Stone'a bakınca geri oturdu yerine. Friedman da o gece parktaydı. Parktan çıktıktan sonra cep telefonu ile bombayı patlatmış olabilir. Parkın doğu tarafında kurşunlardan uzaktaydı. Türkiye Kul'un çalıştığı kişileri bulmamız için bize yardım ediyormuş gibi görünürken, Türkiye Kul'a telefon açıp onu JW Park yoluna çağıran da o olabilir. Eğer hatırlarsanız, Türkiye Kul'la ilgili bilgileri ortaya çıkaran oydu. Herkes bu bilgiler yüzünden onun köstebek ve hain olduğuna inanmıştı. Ve, dedi Stone yine Weaver'a bakarak, Türkiye Kul'un ölümü konusunda hatası olduğu gerekçesiyle İstihbarat hizmetinden kovuldu. Bu da onun için mükemmel bir fırsat oldu. Hiç sorunsuz aradan çıkmış oldu. Hepimizle mükemmel bir şekilde oynadı. Bölüm 88. Saatler sonra Friedman hakkında bir yere varabildiler. Hala FBI'daydılar. Ashburn elindeki kağıtları sallayarak içeri girdi. Washington'daki Union istasyonundan Miami'ye giden bir trene binerken görülmüş. Yolcu listesini kontrol ettik. Görünüşe göre takma isimle seyahat ediyor. Listede Friedman yok. Bu da onun işin içinde olduğunu kanıtlıyor sanırım. Hepsi Weaver'a baktılar. Asık suratla odanın bir köşesinde oturuyordu. Sizi daha sonra hiç aramadı, değil mi efendim? Dedi Ashburn. Weaver cevap verme zahmetinde bile bulunmadı. Miami çok mantıklı. Muhtemelen Meksikalı uyuşturucu tacirleriyle çalışıyor. Miami'ye gidip özel bir uçakla batıya, Meksika'ya gidecek. Trenle gitmesi de çok akıllıca bir davranış. Hızlı kaçmak için uçağı tercih edeceğini sanacağımızı düşünüyor. Stone, Ashburn'e baktı. Görülmüş mü? Görülmüş mü? Görülmüş mü? Biri mi görmüş onu? Bütün istasyonlarda ve hava alanlarında kameralarımız var. Kadının tarifini girdik programa ve o istasyonda ortaya çıktı. Videoya baktınız mı diye sordu. Onun olduğundan emin oldunuz mu? Oldum. Açık bir görüntü değildi. Kılık değiştirmiş. Ama bilgisayar insan gözünün göremediği şeyleri de görebiliyor. Böylece eşleştirildiler. Bir sonraki durakta treni yakalayacağız. Bütün yolcuları kontrol edeceğiz ve onu tutuklayacağız. Hepsi hızla odadan çıktılar. En geride Weaver kalmıştı. Stone'a döndü. Sanırım sana bir özür borcum var. Bana hiçbir borcun yok. Karışık bir durum bu. Ben de herkes gibi uzun süre karanlıkta kaldım. Sen başkanın hayatını kurtardın. Bence bundan sonra senin işin daima bu olacak. Stone hiçbir şey söylemedi. Sadece adamın çıkışını izledi. Chapman dikkatle ona bakıyordu. Bu da neydi? Eski bir hikaye. Bunu söyleyip duruyorsun. Söyleyip duruyorum çünkü doğru. Tamam, tren konusuna inanmıyorsun değil mi? Stone, Marissa Friedman'ın kendisine söylediklerini hatırladı. Hepsi sahteydi tabii. Ama onlar böyle hayatta kalıyorlardı. Issız bir adaya gitmek istediğini söylemişti, dedi sessizce. Chapman heyecanlandı. Gerçekten mi? Ne zaman söyledi bunu? Ofisine gittiğimde. Kariyerini mahvettiğim için özür dilemek için gitmiştim. Benim de onunla gitmemi istedi. Bizim birbirimize çok benzediğimizi söyledi. Chapman elini Stone'un omzuna koydu. Bence ikiniz daha farklı olamazdınız. Paradan başka bir şey düşünmeyen, acımasız bir sürtük o. Ama sen böyle biri değilsin. Bakışlarını kaçırdı. Söylediklerinden utanmış gibiydi. Issız bir ada, dedi Stone. Evet, gerçekte gitmek istediği yer. O bir ajan, yaşamak için yalan söylüyor. Chapman ona yepyeni bir ilgiyle bakıyordu. O zaman ıssız bir adaya gitmek istemiyordu. Yüz tanıma yazılımı, dedi Stone birden. Bu programın çok iyi olduğunu duymuştum. Bir makine bu işi yapıyor. İçine ne kadar iyi bilgi girildiğiyle ilgili iyi olup olmaması. Bu da benim aklıma bir şey getiriyor. Nedir? Resmi karşılaştırmamak için hangi veriyi kullandıklarını merak ediyorum. Friedman kadar akıllı birinin bunu düşünmüş olabileceğini mi söylüyorsun? Ona karşı bir önlem alacaklarını anlamış mıdır? Belki de doğru veri tabanına girmiş ve Miami'ye gidecek trene bineceğinden emin olduğu birinin özelliklerini girerek dikkatleri onun üzerine çekmiştir. Böylece polis treni durduracak, araştıracak ve Friedman'ı bulamayacak. O kişi de sorgulanmayacak bile. Bitti gitti, dedi Stone. Peki Friedman nerede? Issız bir adanın tersi ne? Tersi? Chapman bir an düşündü. İnsanlarla dolu bir yer. Bir büyük şehir mi? Evet, güneye gitmedi o. Meksika'ya gitmedi. Neden? Başarısız oldu. Eğer işi halledemediyse, neden Carlos Montoya'nın kollarına koşsun ki? Beynine bir tane kurşun sıktırır. Chapman geri yaslandı. Doğru, öyle yapardı. Yani onun güneye gidiyor olması sonuçsuz bir olay çıkacak. Güneyin tersi kuzeydir. Ama neden büyük bir şehre gitsin ki? Saklanmak için en iyi yer. Evet, bir sürü polis ve kamera var ama bunlardan sıyrılacak kadar zeki. Milyonlarca insan arasında kendini kaybettirir. Bekleyip işlerin nasıl gittiğini görecek. Ona göre seçeneklerini belirleyecek. Peki onu nasıl yakalayacağız? Bir kadını aramak için buranın kuzeyinde kalan bütün büyük şehirlere gidemeyiz. Belki de ülkeden çıkmıştır. Kanada'ya gitmiştir. Sanmıyorum. Eğer çok hızlı hareket ederse, önceden hazırlanmış bir çıkış planı olsa da hata yapar. Ve unutma ki onun planı görevinin başarıyla tamamlanması üzerine kurulmuştu. Hayır, şimdi zamana ihtiyacı var. Peki ya Miami trenindeyse ve federaller onu yakalarsa? O zaman daha güçlü olurlar. Ama ben böyle olacağını sanmıyorum. Tamam, bakmaya nereden başlayacağız? Bilgiye ihtiyacımız var. Ne tür bir bilgi? Friedman'ın ne dediğini düşündü Stone. CIA'in lobicilik işindeki bütün kârı aldığından bahsetmişti. Eğer bu işi gerçekten yapıyor olsaydı, emekli olmuş olurdu. Bu işi bedavaya yapmadı. Demek ki bizim parayı takip etmemiz gerekiyor. Gizemli bir şekilde ekledi. Ve kas gücünü. Kas mı? Eğer Carlos Montoya gibi biri varsa peşinde, Friedman etrafında güçlü birilerine ihtiyaç duyacaktır, koruma için. Yani Friedman'ı bulmak için onları takip etmemiz gerekiyor. Chapman gülümsedi. Şimdi daha hoşuma gitti bu iş. Bölüm 89. Annabel kulübede Stone'un karşısına oturmuştu. Görmeme izin verdiler, dedi. Sesi fısıltı gibiydi. Alex'i mi? Annabel başıyla onayladı ve parmaklarını alnında gezdirdi. Bir parça mermer tam burasına çarpmış. Bir santimetre daha sola gitseymiş, ona çarpmayacakmış. Şu anda komada olmayacakmış. Durumu aynı mı? Aslında biraz daha kötü. Annabel iç çekti. Hayati fonksiyonları bugünkü kadar iyi değil. Stone masanın üzerinden uzandı ve kadının elini tuttu. Tek yapabileceğimiz umut etmek ve dua etmek Annabel. Elimizden başka bir şey gelmez. O kadar iyi biri ki Oliver. Bir kaya gibi sağlam. Ben ona karşı bir pislik gibi davrandığımda bile hep yanımdaydı. Alex konusunda hepimizin pişmanlıkları var. Hatta en fazla benim. Elini geri çekti ve yaslandı. Onu ele geçirmemiz gerek Oliver, dedi Annabel. Gözlerindeki nem gitmişti. Arkadaşına hevesle bakıyordu. Biliyorum ve bunu başaracağız. Annabel çantasından bazı kağıtlar çıkardı. Parayı takip etmekle ilgili beni arayınca Bermuda'daki bağlantımla görüştüm. Yardımcı oldu mu? Yasa dışı paraların günlük bazda Karayip bankalarının etrafında döndüğünü biliyor muydun? 100 milyarlardan bahsediyorum. Samanlıkta iğne arayacağız yani, dedi Stone şüpheyle. Öyle olabilirdi ama, dedi Annabel ve elindeki kağıtlardan birine göz attı. Bir ay önce Cayman's'ta bir bankadan bir hesaba 500 milyon dolar gönderilmiş. Orada duruyormuş. Bir hafta kadar önce aklanmış. Bundan bir saat kadar sonra aynı hesaba bir 500 milyon dolar daha gönderilmiş. Bir hafta kalmış, sonra aklanmış. Ama başka bir hesaba gitmemiş. Geri gitmiş. Göndericiye mi geri gitmiş? Aynen öyle. Feshedilmiş. Tam olarak hangi gün? Alex'in ölümle burun buruna geldiği gün. Friedman'ın başarısız olduğunu gördükleri gün mü? Evet. Demek ki paranın yarısı belli şeyleri başardığı için yatırıldı. Lafayette'deki patlama, Tom Gross'un ölümü ve Sykes, Danhu ve Latinler gibi bütün delillerin temizlenmesi için aldı muhtemelen. Ya Türke Kul? Dedi Annabel. O özel bir dava. İlk önce bulduğu bir şey sayesinde bunu ortaya çıkardığını sandım Friedman'ın. Ama şimdi emin değilim. Ne demek istediğini anlayamıyorum. Ben de emin değilim. Bu işin nereye varacağını görmemiz lazım. Paranın nereye gittiğine dair bir bilgi var mı? 41. ayrımın sonu. Sayfa 480. Devamı 42. ayrımda.